kitap Altınokta Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gizem Er. Eserin adı Dört Özel Çocuk ve Birçok Yürek. Yazarı Gamze Tekeş. Türü öykü. Yayın evi Artikel Yayıncılık. 1. basım Temmuz 2015. ISBN 978-605-84-176-2-5. Bu kitap 125 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Aralık 2015. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. 5 dakika sonra öleceğini bildiğiniz bir engelli ya da engelsize bir şey öğretmezseniz hakkımı helal etmeyeceğim, helal etmeyeceğim. Benim asıl öğretmenim öğrencilerimdir. Genç, pırıl pırıl bir öğretmen ve öğrencileriyle ilk buluşması. Kendisi gibi öğrencileri de özel olan ve öğrencileriyle eşsiz bir ilişki kuran özverili sözcüğünün ötesinde bir öğretmen. Emekle, sevgiyle, azim ve dayanışmayla elde edilen başarı. Bir insanlık dersi taşıyan bu çalışma, bir öğretmenle öğrencilerinin yaşadıkları gerçek hikayeyi anlatıyor. Aslında onların imkansızı nasıl başardıklarının da öyküsü bu. Çocuk gelişimi öğrencilerinin, özel eğitimle ilgilenen eğitmenlerin ve duyarlı herkesin merakla okuyacağı, insan olmakla gurur duyacağımız bir hikaye. Benim asıl öğretmenim öğrencilerimdir diyen Ecran öğretmen gibi yüreklere selam olsun. Yazar hakkında. 1971 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamlayan Gamze Tekeş, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü bitirdi. 17 yıl süreyle Devlet Kız Meslek Lisesi, Halk Eğitim Merkezi, Okul Öncesi Eğitim ve Özel Eğitim branşlarında görev yaptı. Aynı zamanda aile ve öğrenci eğitimi alan çalışmalarda görevlendirildi. Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik ve müdürlük yapan Tekeş, gözündeki kornea problemi sebebiyle erken emekli oldu. İki çocuk annesi olan Gamze Tekeş'in Morpa yayınlarında 4 hikayesi yayınlandı. Bu kitabı görme engelli arkadaşlarımız kabartma yazıya basılmış olarak yazardan temin edebilirler. gamzetekes@outlook.com. Giriş. Telefonun alarmı ısrarla aynı melodiyi tekrar tekrar çalıyordu. Genelde hemen susturduğum bu gıcık sesi dinlerken ellerini gözlerime kapatmıştım. Uyanmamak için bu örüntülü sese inatla karşı koyuyordum ama sonunda kendi kendime kalk kızım kalk bakalım bugün nelerle karşılaşacaksın diyerek doğruldum. Kalk kızım kalk bakalım bugün nelerle karşılaşacaksın diyerek doğruldum. Odayı süzdükten sonra istemeye istemeye akşamdan günün anlam ve önemine uygun olarak hazırladığım giysileri giydim ve mutfaktan gelen seslere doğru yöneldim. Annem beni görünce, "Yavrum ben de seni kaldırmaya gelecektim, çabuk ol," deyip içini çekerek, "Bakalım nasıl sonuçlanacak, inşallah bu iş iyi olur da," dedi. Canım konuşmak istemediği için tamamlarla ona katılıp kahvaltımı bitirip istemeye istemeye evden çıktım. Otobüs durağında adres verilirken söylenen 3 basamaklı sayıların en ortancası numaralı otobüsü beklemeye başladım. Beynim ne kadar yorgundu, yıllardır ne çok ders okumuş, ne çok test çözmüştüm. Hatırlıyorum da babam yine mi test kitabı bu kaçıncı kızım deyince dedemin bunların çözdüğü testlerin sayısını ancak Allah bilir oğlum mantıkla hesaplanmaz dediğini hatırladım. Canım dedem. Ne çok severdim onu. Dedemi düşününce içimi bir sıcaklık kapladı. Yüzümü hafif bir tebessüm. Sonra kendimi dürttüm. Durakta kendi kendine sırıtan bir duruma düşmemek, etraftaki bakışlar karşısında pek de uygun olmayabilirdi. Kısa bir süre sonra beklenen otobüs geldi. Bin in derken kendimi binanın önünde buldum. Sinirlerim gerildi. Ayaklarım sanki birbirine karışır gibi birileri iki yana mehter edasıyla beni yurt kapısının önüne kadar getirdi. Kapıyı müdür açtı. Kır saçlı, kelli felli görünen, gri takım elbiseli bir adamdı. Beni süzdükten sonra odasına buyur edip ikram ettiği çayı içerken konuşmaya başladı. Demek proje için gelen hoca hanım sensin. Pek de gençsin kızım. Buranın durumunu biliyorsun. Kimsesi olmayan ya da kimsesi olmasa dahi iyi olacak durumda olan çocukların yeri. Kimsesi olmayan ya da kimsesi olmasa daha iyi olacak durumda olan çocukların yeri. Sizin projeyi E-Üniversitesi'nden Adil Hoca yönetecek. Çocukların yatılı kalmaları gerektiği için yer olarak burası uygun görüldü. Gözünü korkutmak istemem ama iş zor. Özel öğrencilerle çalışacaksın biliyorsun. Belki şunu da düşünüyorsundur. Keşke ben de yeterliliği geçip rahat bir yerde öğretmenlik kapsaydım, yumuşak yumuşak işimi yapsaydım. Ama kızım unutma ki herkes aynı şekilde rahatla uğraşsa bu yavrulara kim el atacak, değil mi? Müdür hem sorup hem cevaplar gibi konuşuyordu. Çayımı yudumlarken gözüm isminin yazılı olduğu mermer levhaya ilişti. Adını okuyunca irkildim. Müdür küçücük burnunun üzerinde duran gözlüğünün üzerinden bana eğilip "Adım tanıdık mı geldi? Özel biri mi?" dedi kinayeli bir tavırla. "Recai" dedim. "Recai benim abimin adı, asker Şemdinli'de. Birkaç gündür haber alamadık da okuyunca biraz tuhaf oldum, kusura bakmayın" dedim. "Koçum benim, aslan gibi gelir. Allah'ın izniyle korkma kızım. Benim oğlum da birkaç ay önce geldi, hiç canını sıkma. Bitirir gelir." Bir an müdüre karşı içimde bir sıcaklık belirdi. Aynen babam gibi konuşuyordu. Biraz daha laflayınca kendimi daha rahat hissettim. Hiç olmazsa daraldığımda gelip yardım isteyebileceğim biri vardı. Derin bir nefes aldım. Biraz ailemden konuştuktan sonra ayağa kalktı ve beni sınıfıma götürmek için kapıyı işaret etti. Büyük an gelmişti. İlk defa çalışmanın verdiği çekingenlikle sınıfıma gitmek üzere onunla birlikte odadan çıktım. Bu benim ilk işimdi. Stajlarda birçok engelliyle çalışmıştım ama şimdi tamamen bir öğretmen olarak görev yapacaktım. Üstelik farklı engelleri olan çocuklarla. Heyecan, korku, tedirginlik. Üçü bir arada. İlk iş günü. Ben müdürün önce yurdu gezdireceğini zannediyordum ama hızlı adımlarla uzun koridorlardan ikinci kata çıktık. Her yer beyaz boyalıydı. Kirli beyaz ve hatta ağır kokulu bir beyazla. Tuvaletlerin önünden geçerken duyduğumuz ağır koku sanki duvarlara bile sinmişti. Bir sürü kapı, kapı, kapı. Her kapıdan gelen iniltiyi andıran çocuk ağlamaları ve bakıcıların bağırtıları. Derin bir iç çektim bozuk olan sinirlerimin ve nasıl bir çalışma düzeniyle karşılaşacağımı bilememenin verdiği endişeyle Recai Bey'in arkasından adeta koşuyordum. Allah için kapı gibi adamdı. Uçarak gidiyorduk. Arada da bazı kapıların önünden geçerken tam çocuklara bağırdığı sırada müdürü görüp yapmacıklık ötesi bir tavırla sırıtıp hal hatır soran bakıcılara müdür bey beni tanıtıyordu. Hepsi tarafından süzgeçten geçirildikten sonra nihayet bir kapının önünde durduk. Recai Bey biraz beni alıştırmaya çalışır gibiydi. "Bak Ecran Hoca, biliyorsun bu bir özel eğitim projesi. Bu yavrulara yardım etmek hepimizin görevi. Eğer başarırsan hem onlara umut olursun hem de kendine. Ben bana nasıl umut olunur kısmında gözlerin içine bakınca sizler daha gençsiniz. Yaptık sanırsınız ama her başardığınız şeyde aslında siz olgunlaşırsınız. Bunu ileride anlarsın. Kızım, gel şimdi." Adamın beni sürekli uyarır gibi ortama alıştırmaya çalışması neyle karşılaşacağım konusunda biraz ipucu da veriyordu. Normal öğretmenlik olsa müdür eline ders programını verirdi, giderdin sınıfına. İş ağırdı, belliydi, hem de oldukça ağır. İçeride 4 çocukla bir bakıcı vardı. Bakıcı bizi görünce canını kurtarır gibi yanımıza gelip "Geldin mi hoca hanım, bunlar da seni bekliyordu" dedi. Çünkü 4'ü de anlamsız bir biçimde kendi kendilerine monologlar halinde konuşup bağırıyorlardı. Müdür bey de daha fazla uzatmadan "Çocuklar bakın size ne cici bir öğretmen getirdim. Adı Ecran, onu üzmeyin tamam mı?" dedi ve bana dönüp kolaylıklar diledi. Kapıdan çıkarken de proje başkanı Adil Hoca'nın öğleden sonra geleceğini, o zamana kadar da buraya alışacağımı söyleyip gitti. Onun arkasında bakıcı hemen kapının önünde duran terliklerini giyip bir ihtiyacın olursa çağırmamı söyleyip resmen kaçtı. Onun arkasında bakıcı hemen kapının önünde duran terliklerini giyip bir ihtiyacım olursa çağırmamı söyleyip resmen kaçtı. Sınıf denen bu odada kala kalmıştım. Birazdan kendime gelip bana dik dik bakan öğrencilerle tanışmam gerektiğini hatırlayıp önce tekerlekli sandalyede oturan kıza yöneldim. Bana asık bir suratla bakan, sarı saçları yamuk yumuk kesilmiş bu kızın omzuna elimi koyup adını sordum. Sesi sanki gırtlağından zorla çıkıyormuş gibi adının Gül Nisa olduğunu söyledi. Yüzü saçları kirliydi ve bu yüzden sanki saç değil de muşamba gibi duruyordu. İsminin çok güzel olduğunu söylerken sürekli koluma çarpan çocuğu fark ettim. 12 yaşlarında uzun saçlı kumral çok güzel bir erkek çocuğuydu bu. Elinde sanki bir şey tutuyormuş gibi bakıp adım atacakmış gibi öne arkaya sallanıp garip sesler çıkarıyordu. İçimden otistik olan bu anlaşılan diye geçirdim. Beni duymadığını bildiğim için ellerini sıkıca kavrayıp göz kontağı kurmak için yüzümü yüzüne iyice yaklaştırdım. "Adın ne?" dedim. Birkaç kez ama hırçınlaşarak geri çekilmeye çalıştı. Yanımızda tekerlekli sandalyede oturan diğer erkek öğrenci, "Onun adı Barış, Barış söyleyemez o," dedi. "Öyle mi? Seninki ne bakalım?" "İrfan benim adım. Abla seninki neydi?" "Benim adım Ecran öğretmen. Bana abla deme olur mu?" deyince arkamdan Gülnisa gırtlaktan çıkan bir sesle "Öğretmen, öğretmen," diye tekrarladı. İrfan spastikti. Başı kasılmış bir şekilde yukarı doğru duruyordu. Bana bakarken gözlerini indiriyordu. Yaşı diğerlerinden daha büyükçeydi. Üzeri temizdi. Beyaz bir gömlekle lacivert bir ceket giymişti. "İrfan, çok da şıksın." "Abla, boyasız ayakkabı ve kirli giysi beni bozar. Erkek dediğin böyle gezer." "Haklısın," dedim. "İrfan, haklısın." Gülerek elini tutup tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Yaşını sorunca 12 dedi ve arkasından Gülnisa da aynı yaşta olduğunu söyleyip bizim sohbetimize katıldı. Ben de ikisinin de tekerlekli sandalyelerinin ne kadar güzel olduğunu, akülü, son sistem vesaire muhabbetiyle iyiden iyiye sohbet edip hem kendimi hem onları rahatlattım. Tüm bunlar olurken köşede oturmuş bizimle hiç ilgilenmeyen pozlarda elinde küçük bir radyo kulağını tutmuş 4. öğrencinin yanına gittim. Adını sordum ama o da yanıt vermeyince yine İrfan söze karıştı. "Onur abla, Onur, Onur'un gözü görmüyor. Bir radyosu var, neredeyse aleti yiyecek be." Tenezzül edip konuşmuyor da. Derin bir nefes aldım ve yanına oturdum. Fark etti ama bana cevap vermek yerine radyoda çalan türküyü mırıldanır gibi yaptı. "Aa," dedim, "ne çalıyor? Urfa'nın etrafı mı? Ben de çok severim. Onur, hadi beraber söyleyelim mi?" dedim. Ve elimi omzuna atıp mırıldanmaya başladım. Üçümüz bir türkü tutturduk. Barış ise sallandı, durdu. Biz dumanlı dağlardan ve Ceylan'dan bahsediyorduk ama bir tek o sadece sallanıyordu. Ne Ceylan'dan haberi vardı, ne Urfa'nın dağlarından. Ama hiç olmazsa üçüyle tanışma faslını müziğin yardımıyla atlatmıştım. Türkü söylemek belki de o gün yapacağım şeyler içinde aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. Ama beni de çocukları da rahatlatmıştı. Aklıma üniversitedeki gelişim psikoloğu geldi. Bir arkadaş stajda Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkıyı çocukların yanında dinleyince kadın adeta çıldırmıştı. Bilimselliğin içinde arabeskin ne işi varmış da bu bir münasebetsizlikmiş vesaire. Kendi kendine canım benim dedim, gel de şu anda sen bir parça patlat şunları. Ama nerede? Bize sadece teori anlatıp hiçbir uygulamayı beğenmeyen birçok hoca vardı. Elbette üzerimizde hakları çoktu Allah için. Bir süre elim Onur'un omzunda, ailesi, sevdikleri, sevmedikleri hakkında falan konuştuk. Sınıf bomboştu. 4 sandalye, bir küçük masa ve bir öğretmen masası konmuştu. Her şeyden önce benim kendimi rahatlatıp bu ortama alışmam gerekiyordu. Öğretmenlik sınavında bir yere yerleşememiştim. Çoğu arkadaşım bir yerlere tayin olup gitmişti ama içinde benim de olduğum birkaç kişi projelere başvurmuştuk. Diğerleri de bunlarda görev almaya hak kazanmıştı. Bir iki tanesi yurt dışına gitti. Bana da burası düşmüştü. Ben İrfan'la ve Gülnisa'yla konuşurken, Onur'u lafa katmaya çalışırken, Barış hiç durmadan aynı şekilde adım atacakmış gibi öne arkaya salınıyor, arada bir anlamsız bir şekilde bağırıyordu. Bir süre sonra kapı birdenbire açıldı ve biraz önceki bakıcı lakayt bir şekilde içeri girdi. "Ne o güzelim, alışmışsın bu delilere. Birazdan yemek saati olacak. Bunlar yandaki odada yiyecekler. Ben sana haber veririm, dedi ve İrfan'a alaylı bir makas attı. Barış'ın karşısında onun gibi ileri geri hareketler yapınca diğerleri buna gülmeye başladı. Fazlaca sinirim bozulmuştu. Tamam deyip onu yolladıktan sonra çocuklara dönüp bunun hiç de iyi bir davranış olmadığını açıklamaya çalıştım. Israrla gülmeye devam ediyorlar. Gülnisa ile İrfan elleriyle boş ver hareketi yapıyorlardı. İrfan'ı biraz sertçe dürttüm. Anlaşılan bakıcıyla lakayt muhabbet etme hoşlarına gitmişti. Ben gelmeden önce de seviyesizce laflaşmışlardı demek ki. Uyarılarıma kimse kulak asmayınca sesimi hissedilir bir biçimde yükselterek, "Peki, aynı dalgayı sizinle geçselerdi ne hissederdiniz? Söyleyin," dedim. Birden sustular. Ama o da ne? Onur ilk kez konuştu. "Salaklar, sizin de taklidinizi yapar o. Deli diyor size, duymadınız mı?" Gülnisa çatlak ve kızgın bir sesle, "Ben onun var ya..." Ellerimle ağzını kapattım ve "Çocuklar lütfen," dedim. "Onun da kötü niyetli olduğunu sanmıyorum ama siz burada hem kendi hem de arkadaşlarınızın haklarını korumalısınız. Herkesin bir eksiği vardır. Önemli olan bunları kabullenip başkalarına öğretmemiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Olgun davranacağız. Kavga etmeden bunu anlatacağız. Anlaştık mı?" "Ben," dedi İrfan, "ona gösteririm." Ona şöyle baktım, boynunu bile düz tutamıyor, ellerine hakim olamıyordu. Sinirlenince vücudu iyiden iyiye hareketlenmişti. Yanına gidip ona sarıldım. Uzun süre başını omzumdan çekmedi. "İrfan, insanlar bilmiyorlar ama biz burada öyle şeyler yapacağız ki şaşırıp kalacaklar. Görecekler bakalım bizim grup neymiş, tamam mı?" Onur yine bir sürprizle aşka gelip söze karıştı. "Takım de şunu, hoca takım de." Yanına gidip başını okşadım ve Gülnisa'nın da bir şeyler söylemeye çalıştığını görünce anladım ki sarılmama ihtiyaçları vardı. Gidip onun da saçlarını okşamaya başladım ve Barış'ın yanına çekerek "Arkadaşına da sarılalım," dedim. Önce çekindi, Barış'ın elini hafifçe tutup onun eline koydum. Çok kısa bir süre de olsa bu ikisine de yetti. "İrfan, şimdi biz bir takım mıyız abla?" "Evet, takımız. Sen de istersen teknik direktör olabilirsin," dedim. Çok hoşuna gitti. Gülüştüler, alkışladılar. Ben de Barış'ın ellerini alkış yaptım. "Ne takımdı ama. Takımların şahı. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.